Ayrım 9.
Diana daha da şaşırdı. Yeşil gözlerini kocaman kocaman açtı. Ama neden diye kekeledi. Biz kötü insanlar değiliz. Onu çok çalıştırmıyorum. Zaten o kadar az kazanıyor ki. Bak, siz zaten aydan gelmiş mahluklar gibisiniz. Ona asla nüfuz edemezsin. Sizi ancak taklit edebilir, anlamıyor musun? Ve siz gittiğinizde o burada kalacak. Saçma. Öyle mi dersin? Asıl mesele ne biliyor musun? Söyle. Sen seçkincisin. Bir yerliyle ilişki kuramayacak kadar seçkincisin. Ve Nesibe'ye üstünlük taslıyorsun. Şunu söyle bana. Nesibe ile sinemaya gider miydin? Hayır. Niye hayır? Zevklerimiz tutmazdı. Arkadaşım da değil. Niye? Sen de çalıştı değil mi? 3 yıl. Yine de arkadaşın değil. Neden? Çünkü sen arkadaşın olsun istemedin. Rodoplu'nun duraladığını, düşündüğünü gördüm. Senin arkadaştan ne anladığını bilmek isterdim, dedi. Bir süre sonra, bir de tabii benim ile Nesibe arasındaki arka plan farklılığı anlaman zor olabilir. Diana küçük bir zafer kazanmış gibi gülümsedi. Gördün mü, dedi. Sen Amerikalılaşmışsın, o sahici Türk. Öyle düşünüyorsun değil mi, dedi Günay düşünceli düşünceli. Diana'nın yakaladığı avantajı bırakmaya niyeti yoktu. Uzandı. Günay'ın elini okşadı. Böyle konuştuğum için bağışla. Ama Nesibe'yi sizlerden daha ilginç buluyorum. Bizler kim Diana? Sen, Mehmet, Nevra, Tülin. Sizler işte. Günay anlamak ister gibi yeniden duraladı. Diana açıklama getirmek ihtiyacını duydu. Ellerini iki yana attı. Evdeki eşyaları gösterdi. Bütün bunlara bak, dedi. Yaşam biçimine bak. Nevra'nınkine bak. Yani onun eviyle anneminki arasında, tamam annemin evi daha büyük ama fark yok. Tanrı aşkına Nevra'nın mutfak tezgahında Kellogg'un mısır gevreğini bile gördüm. Sizleri yadırgamıyorum, anlıyor musun? Oysa yadırgamam lazımdı. Burası Türkiye değil mi? Yoksa yanlış bir adres demeyeyim. Rodoplu'nun açmaza düştüğü ender ama çok ender durumlardan birisini izliyordum. Keyiflendiğimi itiraf ederim. Bilinmezin albenisi, dedi sonunda. Şafağı düşündüğüne bahse girebilirdim. Ne demek istiyorsun? Biliyor musun, ben de Amerika'dayken Türk lokantalarına gitmek istemezdim. Sen niye isteyesin? Ah yapma, bunu demek istemedim. Çok iyi bir aşçı olduğunu biliyorum ama bunu demek istemedim. Bu konuşmadan az önce sofradan kalkmıştık. Ve Günay gerçekten uluslararası diyebileceğim türden iyi yemek pişirirdi. Uzandı. Bu defa da o Diana'nın elini okşadı. Ben de onu demiyorum zaten. Bak, dedi Diana. Seni seviyorum. Duygularını incitmek istemiyorum. Darılma, olmaz mı? Rodoplu sıkıldı. Lütfen Diana, aptallaşma. Seni anlıyorum. Sadece Türkleri bulmak istiyorsun. Git ve bul. Ama önce dili öğrenmelisin. Ama öğreniyorum, dedi Diana. David ile ben fakültenin yabancı öğrenciler için açtığı Türkçe kurslarına gidiyoruz. 6 hafta oldu. 3. Nesibe Günay'a işten ayrılacağını söylemektense kaybolmayı yeğledi. 3-4 hafta görünmedi. Sonra yolda rastladığı Tülin'den hasta olduğunu, oysa değildi, şafağın çocuğunu aldırmıştı, öğrenince ziyaretine geldi. Günay yatıyordu. Nesibe onu oyalamaya çalıştı. 4 numarada tutuldu ama Ahmet Efendi gene de yakmaz kaloriferleri, diye dert yandı. Niçin yakmaz bilmem ki. Günahtır gavurlara. Titrer dururlar gün boyu. Paralarıyla titrerler. Dinlemez Ahmet gavuru, eziyet eder insanlara. Sakallı Amerikalı ile karısı değil mi? Senin çalışmaya başladığın insanlar. He, dedi Nesibe neşeyle. Pırtınmışlar, öyle dedi hanım. Pırtın da neymiş? Keşişin bir türüdür zar. Omuzlarını silkti. Çok üzülürlermiş İsa Efendimiz'e. Niye? Öldürmüşler ya İsa Efendimiz'i. Cenab-ı Allah'ın oğulcuğuyum demiş, öldürüvermişler. Anladım. He ya, dedi Nesibe ciddi ciddi. Ben derim ki, öldürmek niçin? Götürüverelerdi bir hocaya üfleyiversin. Koskoca İsa Efendimiz öldürülür mü? Çocuk azarlıyormuş gibi başını salladı. Yemenisi çözüldü, gülüverdi. Dayan sorar bana, sen Müslüman mısın? Ben de derim, elbet Müslümanım elhamdülillah. Derim, benim amucam hafız idi. O derdi ki, İsa Efendimiz Allah'ın oğlu değil. Onu anası kocasız doğurdu diye babası Allah'tır dediler. Allah ne evlidir ne evlenir. Allah peygamberlerin kalbine doğurur. Der ki sen başkan ol, bu adamları temizliğine çek. Ciddileşti. Şimdi bir sır vardır, oğmuşlardan duyarım ben. Meyrem, Cenab-ı Tanrı emretmiş melaikesine, git bu kadının yeniden üfür hamile olsun uyurken. Kimi de der kızcağızı bir çoban orada batırmış, kirletmiş hamile. Duraladı, düşündü. Böyle olacak herhal, gülüverdi. Cenab-ı Tanrı akıllı doğmuş o çocuk diye kullarının başına koymuş. Frenkler de piçtir demesin diye koca bir İsa Efendimiz'e babası Allah'tır derler. Onay ister gibi bakındı. Koca bir İsa, piç mi densin? Allah'ın kocası garısı var mı? O bizi yarattı. Garı koca derim. Bizi seyreder. Allah garışır dünyaya. Nerede ararsan oradaymış. Eskiden ne dua yapsalar kabul olurmuş. Şimdi inanır mıyık ki Allah'a duamız kabul olsun? Bazısı şimdi ne Allah'ıdır der. Bizi babamız yarattı. Onu kim yarattı diye sorarım. Babası derler, giderler. Kim diyor böyle? Bizim orada talebeler var. Onlar böyle der. Diana ile yaptıkları din sohbetlerinden etkilenmiş olmalıydı. Bir an gözleri daldı. Öldüğümüzde ruhumuz nereye gider diye mırıldandı. Kendine gelmiş gibi silkindi, gülüverdi. Allah'ın yanına der olmuşlar. Benim duyduğum Allah'ın bir mevkisi varmış, ruhlar oraya gidermiş. Bu tecrübe dünyasıymış. Bizi öteki dünyada meclise çekermiş. Bakalım hangimiz iyiyik, hangimiz kötüyük. İki yol göstermiş. Bu iyi, cennete gider. Bu kötü, cehenneme gider. Sade cennet olaydı daha iyiydi. Allah iyi bir şeydir. Ne içindir cennem bilmem ki. Derin okumuşlar bilir. Kur'an-ı Kerim okuranlar bilir diye duraladı. Abla, bilir misin? Abdullah istemez onlara gideyim. Niye diye sordu Günay. Bilir miyim? Gavur garısıdır ama bin Müslümana değişmem. Parası da iyidir. Hem de bizim hanımlar gibi bağırması çağırması yoğdur. Banyoyu neyi ovdum olmadım karışmaz. Başımda dikilip kalmaz öyle. Yemenisini çözdü, bağladı. Ben de bacısına dedim, sen o kardeşine söyle, er adama yakışmaz avra del kapısına koyup gitmek dedim. Bebeler bir başlarına bekleşirler sabahtan akşama değin. Madem godu, bunun parası iyidir. Hem de dakika başı öyle gaveymiş, çaymış istemez. Garıları doparlayıp doparlayıp eve batırmaz. İyi kadındır dayan. Söyle kardeşine böyle dedim. Sabahtan çıkar gider kapalı çarşıya. Artık akşama değin, halı imiş, kilim imiş, toplar gelir. Evin her bir yanına ayeti kerimeler astı. Olmuşların dualarını koydu. Öyle altın kaplı Kur'an bile aldı ama okuyamaz. Okuyamaz öyle mi? Okuyamaz dedi Nesibe. Amucam vefat etmemiş olaydı diye hayıflandı. Ona anlatırdı ne soruyorsa. Sabahtan akşama okur da yine anlatamaz. Günahtır. İki kelime öğretiverirdi gavurcağa. Türkçe öğrendi mi ki kadın? Sen de benimle eğlen. Amerikalıdır, nasıl konuşsun Türkçe? Ama efendisi bilir. O hocadır. Yüksek mekteplerde deyip gülüverdi. Sen kardeşine söyle dedim. Yönetici sorar durur nerededir diye. Gelsin geçsin işinin başına. Çocuklar babalarını ister. Abdullah yine mi kayboldu? Dedi güldü Nesibe. Kayboldu. Peki ne yer ne içer bu adam? Bilir miyim? Balık tutar zar. Gabıcılıkta darlanır. Sevmez hiç gabıcılık yapsın. Yine içiyor mu? İçer ya. Bir bakarım bizim müsyü bebenin boklu bezlerini yıkar. Dayan yok ortada. Gelmez eve yastıdan önce. Çektim kenara dedim. İyi kadınsın, hoş kadınsın ama eziyet eden bu herife. Dayan der, senin koca hiç yardım etmez mi sana? Erkek kısmısı bilir mi ki yardım etsin? Ne bilecek? Garı gibi çocuk pışpışlar adam. Bizde olmaz, ayıptır dedim dayana. Müsyü bir güldü, bir güldü. Keyiflendi adam doğru söylerim diye. Bu defa da ben sordum. Hangi dilden söylüyorsun bunları? Türkçe anlıyor mu ki? Anlar anlar. Anlamadığını da ben efendisine söylerim, o anlatır ona. Akıllıdır bu gavur kısmısı. Öyle mi? Akıllıdır ya. Bana sorar. Der ki, nerelisin sen? Ben anlamam. Getirir gor önüme bir harita. Ben okumabilir miyim ki haritadan anlayacağım? Ben derim yürük. Müsyü. Yürük. Müsyü kara kitaba bakar, anlamaz. Ben derim babam saraç idi. Gene anlamaz. Babanın saraç olduğunu bilmiyordum, dedi Günay yorgun bir sesle. Saraç idi ya. Katırların kolonlarını dikerdi. Halam vardı benim. Paket ile iplik alırdık. Makinenin ağzına verirdi, işlerdi. Çorap işlerdi. İzinde giderdim ben ona. Beraber işlerdik biz ikimiz. Makineyle ha, el örgüsü değil. Git işine, dedi Nesibe. Yemenisini çözdü, bağladı yine. Elle başa çıkar mı? Makineyle işlerdik. Kocam kaynıydı bu halamın benim. İlk kocam. He ya. Garılarla geçinemezdi adam, çocukları var diye. Biz ahmaktık, yavaştık diye analığımla bir oldular, sokuşturdular bizi. Ramize ile. He ya, sonradan duyarım. Ramize demiş halama, benim oğlanlar erkek oldu, baş ederim edemem, gayri sen bilirsin demiş. Verdiler bizi yaşlı adama, çocuklarını çekelim diye. Kısmet kadar idi. Hoş bir şeyler hatırlamış gibi gülüverdi. Büyük kızı döverdi adamın beni. Müsiye dedim de fena, çok fena deyiverdi. Ne edeceksin? Biz artık sustuk. Dövdüyse de, sövdüyse de oturdum, kaçmadım. O adamdan hiç çocuğun olmadı değil mi? Bu çocukların ikisi de Abdullah'tan. Adam ihtiyar idi. Artık çocuklarının eziyetine katlandık durduk. Dayana derim, adamın 7 garısı var idi, 11'de çocuğu. İnanmaz dayan. Gülmekten konuşamıyordu. İlk garısı, dedi sonunda, Ayşe. O Emine'sinin. Hüseyin'in anası. O kadın öldü. Sonra Meyrem. Bir kadın vardı. O kadınla 15 sene geçindiler. Sonra benim herif kalkar bir kız sever, komşusu. Kaçırır kızı, başka bir eve kor. Jandarmalar gelmiş, sokaklar dolmuş, kız çıkmış evinden. Kendi rızamla geldim demiş. O vakit benim herifi bırakmışlar. Nikahlan otur demişler. Meyrem başlamış bağırmaya. Boşa beni madem kız kaçırttın. Adam da boşamış, ne yapsın? Kız da gelmiş Meyrem'in evine. Adam çok severmiş kızı. Gülüm gülüm diye severmiş. Bir gün bir komşu gitmiş bu Gül Hanım'ın evine. Gül Hanım içeride komşu kadınla konuşurken komşusunun kocası gelmiş karısını aramaya. Kapıyı çaldığından Gül Hanım çıkmış konuşmuş adamla. O adama konuşurken benim herif de köşeden çıka gelmemiş mi? Gelmiş bir güzel dövmüş Gül Hanım'ı. O kadın da çocuğunu bırakmış gitmiş anasının evine. Adam onu dövdü diye. O vakit adam ne yapsın? Gül Hanım'ı da boşamış. Kıskançtı adam. Eski kafa insanlar böyleydi. Gül Hanım da sıkıntıya gelemedi. Oldu mu ya? Ne bileyim Nesibe Hanım, dedi Günay. Kimi katlanır, kimi katlanmaz işte. He, dedi Nesibe. Öyle. Siz katlanamazsınız ama biz katlandık. Siz dediğin kimler Nesibe Hanım? Mahcup olmuş gibi yemenisinin ucuyla ağzını örttü. Siz işte, olmuş kadınlar. Sabredelim demezsiniz. Atıverirsiniz adamları. Bu Gül Hanım da okumuş muydu? Enstitü mezunuymuş, iyi terziymiş. Gül Hanım'dan sonra yine evlenmiş mi adam? Evlenmesin olur mu? Bu da taze doluydu. Onun da kabahatçiyi vardı. Adam onunla otururken bir dostu vardı. Dışarıdan bir kadın severmiş benim herif. Severmiş ama gece evine gelirmiş. Sevgilisiymiş bu kadın da. Ama bize ne değil mi? Komşular gelmiş Şifa Hanım'a. Adı Şifa idi. Be Şifa Hanım, kocanı falanı sever. Eve girerken gördük. Gel, ben sana büyü yapayım, kocam vazgeçsin o kadından, demişler. Şifa Hanım da aptal, yavaş. Nereye çeksen gider, uşi gibi. Kadın büyü yapacak diye her gün gider olmuş o komşusunun evine. Büyücü kadının kocası Şifa Hanım'ı görmüş, demiş. Hanım be, bu garıyı kapar mısın bana eve? Büyücü kadın da, gel be Şifa Hanım içeri, demiş. Büyü yapacağım sana. Kapamış Şifa Hanım'ı kocasıyla eve, kendi de kaçmış. Adam Şifa Hanım'ın donunu parçalamış ama Şifa kaçtı, kurtuldu adamın elinden. Dayan anlatırım, bir güler bir güler bana. Gelmiş kendi evine, benim herifin kızı Emine de gelmiş eve. Şifa Hanım'ın yırtık donunu görmüş, gitmiş babasına söylemiş. Adam gelmiş eve, ne yaptı be sana, kalk getir urubalarını göreceğim, demiş. O da almış, urubalarını göstermiş. Sana bir şey yapmadı mı? Yok. Sana bir şey yaptı yapmadı, ben ne bileyim bu işi. Bir zopa çekmiş Şifa'ya, bir zopa çekmiş, almış anasının evine götürmüş. Benden boştur, benden etmez bu, demiş. Ne yapsın adam? Sonra da beni verdiler adama. Gene bir kadın var idi. Yolu bozuktu o kadının. Haber salardı benim herif, o saatten gelirdi kadın. Yanına oturturdu adam, içirirdi. Sazını çalardı. Kadın da şıkır şıkır oynardı. Haz alırdı adam. Şimdi dayan sorar, kıskanmaz mıydın? Ne kıskanayım, öyle kadından ne kıskanayım? Daha evveliden de duyardım kadınlara gittiğini. O zaman bir parçacık kıskanırdım ama bildirmezdim, dayak yemekten korkardım. Ama vakitli gelirdi adam eve. Yok, Abdullah gibi. Mesarifi de boldu. Yok öyle evde kızsın, dışarıda yesin. İyi bakardı evine. Ömrümde ne tek laf söyledim ne de hatır bende oldum. Allah rahmet eylesin. Döverdi, söverdi ama iyi adamdı. Allah rahmet eylesin dedi Rodoplu'da. Şimdi derim Dayan'a, Allah'tan belanı mı istersin? İyi adamdır bizim Müsyü, büyük bir hocadır. Yüksek mekteplerde talebe okutur. Gene de gelir her gece evine, yolunu bilir. Dekan bey gelir, garısı çok gelir. Yüzünü buruşturdu. Gelir karışır bana. Niye yapmadın bunu? Neden etmedin şunu? Gocunurum ne bileyim işte. Ama Dayan iyidir. Hiç iş buyurmaz bana. Abdullah'la daha yeni evlendin değil mi? 3 sene var. 1 sene dul durdum. Abdullah'a vardım. Nesibe Hanım, Abdullah senden genç mi? Gençtir ya. Gözleri parladı Nesibe'nin. 30'unda var mıdır? İhtiyardan sıkıldın gencine vardın desene. He ya. Herifin çocuklarını büyüttük gayrı. Bir herif de kendime büyüteyim dedim. Ama üzüyor seni, eve gelmiyor. Daralır adam, gider, gezer, içer, öyle. Babası da böyleymiş bunun. Kaynanam söyler, eve gelmezmiş hiç. Niçin böyle yaparlar bilmem ki, güldü birden. Dost tutmasın da, dedi. Erkeklerle içsin, ziyanı yok. Ben de kalkayım artık, acıkmıştır bebeler. Nesibe'yi geçirdim, Günay'a döndüm. Yatağında büzülmüş gibiydi. Niye kendimi terk edilmiş gibi hissediyorum, diye gülümsedi masum masum. Nesibe işten ayrılacağını sana söylememiş olduğu için olabilir mi? Belki de, dedi kısık bir sesle. Beni sevdiğini sanırdım. Ortada bırakacağını düşünmemiştim. Vahşi kapitalizm. Sadece işveren değil, işçi de vahşileşir canım. Yabancılaşma. Biliyor musun benim hakkımda ne düşündüğünü merak ediyorum. Ah, bezdim. Kendimi tam bir budala gibi hissediyorum. Abartıyorsun ama. Hayat hikayesini duydun değil mi? Nasıl bir bilgidir bu? Onda olan ve benim hiç nasibimi almadığım, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir kabullenme, nasıl bir huzur? İslamiyet desem, cahilin dini nasıl bir din olabilir? Gözleri nemlendi. Mutluluğu bilmiyorum ben, Nesibe biliyor, Şafak biliyor. Aniden doğruldu. Baksana, dedi beklenmedik bir enerjiyle. Baksana, benimki ussal bir düzenleme. Hayatın kendisi değil, bir ussal düzenleme. Kendimi kaptırdığım bir düzenleme. Alt tarafı kötü kokulu, yapışkan bir sıvı olan meniyi nur saçan bir şafak damlası sanmak. Bir illüzyon, kendim gibi. Ben bir illüzyonum. Aldırdığı bebeği düşündüğünü, italik dediğini çok sonra anladım. Hatırlayacaksınız, rahmime düşen bir damla şafaktı şafak, diye anlatmıştı hamileliğini. Işıktan bir damla, pırıl pırıl bir damla. Yeşil elma, tarçın, kekik üsaresi. Kendisini yeniden doğuran öz suyu. Zıganaların nefesi, koklamaya kıyamadığım yiğidimin içimde yeşermesi, rahmimde yeniden baş veren sevdiğim, çiçeğe duran sevdiğim, ebedi mucize, Tanrı'nın bedenimi kutsaması, seçilmiş kulluk beratı, somutun, gerçeğin, kozmik ahengin kanıtı, yabancılaşmanın sonu, aşkla bütünleşmek, tevhid. Marjinal bir budalayım ben, bir ördek bile benden daha işlevsel, gülmeye başladı. Hatırlıyor musun? Sana bir Laz hikayesi anlatmıştım. Hani Temel İdris'e gider. İdris ben ate oldum. Allah'a tanım ayrım der de. İdris şöyle bir bakar. Allah'ın da ta ineydi diye cevap verir. Benimki de o misal. Adamdan gebe kalmışım. Kozmik ahengin de ta kineydi. 4. Dülgerleri saymazsak Profesör Doktor Emin Çertek David'in tanıdığı 3. homo islemi kusu oldu. Kırçıl sakalı, mavi gözleri, piposu ile David Pavlovich'e şaşılacak kadar benziyordu Çertek. Ancak Pavlovich'in hemen hiç yükseltmediği sesinin, sürekli gülümseyen yüzünün ilettiği iç huzurun aksine, o ani hareketleri, sürekli oynayan uzuvları ile tedirginliğin timsali gibiydi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kamu idaresi bölümünün ilk mezunlarındandı. Daha sonra devlet planlama teşkilatında çalışırken, bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiş, yüksek lisans derecesini Alabama ya da Missouri, Rodoplu 2. ve 3. sınıf üniversiteler diyordu, gibi yerlerden almıştı. Yine Rodoplu'ya sorarsanız, böylesi üniversitelerdeki Türk öğrencileri tezlerini Türkiye'ye ilişkin, mesela Türk tarımında produktivite sorunları gibi Amerikalı hocaların referanslarını kontrol edemeyecekleri bir konu üzerinde yaparlardı. Bunu uydurma isimler ve müesseselerden oluşan geniş bibliografyalar, uydurma isimler ve kitaplardan oluşan dipnotlar, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün asla toplamadığı uydurma rakamlar kullanabilmek için yaparlardı. Ve hemen hiçbir zaman yakalanmazlar. Çünkü advisor denilen danışman hocaları Türkçe okuyamazlar. Bahis konusu kitapları tek tek denetlemeyi öğrenciye, hele de öğrenci Türk hükümetinde görevli bir devlet memuru ise hakaret bilirler. Dahası birkaç ay sonra kendi ülkesine geri dönecek bir yabancı öğrencinin akademik standardını uzun boylu dert etmezler. Rodoplu, yurt dışı burslarının yüksek lisans dereceleri için harcamamak gerektiğini düşünürdü. Burs verilecekse doktora için verilmeli. Yüksek lisans büyük çoğunlukla palavradır. Profesör Çertek, Rodoplu'nun bahsettiği kategoriden miydi bilmiyorum. Ama doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 70'li yılların ilk yarısında yaptığını biliyorum. Solcu olduğunu, gerek sınavlarda gerekse tezini hazırlarken Mülkiyeli ağabeylerinden yardım gördüğünü de biliyorum. 12 Eylül'de iyi siper aldı, atılmaktan kurtuldu. Sonraları kapalı kapılar ardında da olsa YÖK yasasına küfretmeyi sürdürdü. İlerici öğretim üyesi statüsünü korudu. Ağabeylerinden Profesör Mustafa Dülger'in dekanlığı ile birlikte İstanbul Sosyal Bilimler Fakültesi'ne girdi. Dülger'in sağcı Hür Düşünce Derneği'nde kendisinin ise FKF yandaşı olması bu atamayı engellemediği gibi Profesör Dülger'e tarafsızlıktan puan kazandırdı. Pavlovich Çertek'i İSBF'nin öğretim üyelerinin istirahatına tahsis edilmiş odalarından birisinde derslerin başladığı tarihten hemen birkaç gün sonra tanıdı. Çertek boğaza bakan büyük pencerelerden birisinin önünde çay içiyordu. Dekan Dülger'in tanıştırdığı Pavlovich'e "Biz bunlardan çok gördük" tavrıyla baktı. Adet yerini bulsun diye el sıkıştı. İzin istedi ve odadan çıktı. "Benden hoşlanmadı," dedi Pavlovich Dülger'e. "Sen onu aldırma, her zaman böyledir." İkinci karşılaşmaları bir hafta kadar sonraydı. David Pavlovich yalnızdı. Aynı yerde çay içen Çertek'i selamlamakla yetinmeyi düşünürken, bu defa da elindeki gazeteyi işaret ederek yekten söze girdi. "Emin Bey, siz Türkiye'yi boykot etmelisiniz." "Boykot mu dediniz?" "Evet." Elindeki katlanmış gazetenin köşesini işaret etti. 12 Eylül yönetimi Türkiye'ye iki büyük tırpan vurdu dedi. Birincisi adalete, ikincisi üniversiteye. Konseyin astığı astık, kestiği kestikti. "Korkarım askeri cuntalar hep böyledir," dedi Profesör Pavlovich duygudaşlık yansıtan bir sesle. "Demek mahkeme bile yoktu. Sizin için çok güç olmuş olmalı." "Yargıyı ele aldılar. Getirdikleri anayasaya bu konuda inanılmaz hükümler koydular." "Affedersiniz, anlamadım. Hangi konuda?" "Yasaları öyle değiştirdiler ki bugün Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok." "Gerçekten mi?" "Adalet mekanizması 12 Eylül yönetiminin oyuncağı oldu," diye sürdürdü Çertek. "Adaletle oynadılar. O kadar ki sayıca az bile olsa bazı hakimlere sen bizim istediğimiz doğrultuda karar ver, biz seni Yargıtay üyesi seçtiririz diye güvence verdiler." Kaşlarını kaldırdı, indirdi. "Ve sözlerinde durdular," diye ekledi. "Askeri hakimlere güvence verdiler. Terfi mi ettirdiler?" Çertek ters ters baktı. "Sivil hakimlere," dedi. "Ah," diye önledi Pavlovich. Bildik bir şey duymuş gibi başını salladı. "Satılık hakimler her zaman vardır. Reagan dönemi yüksek mahkeme skandallarını düşünüyordu." "Ama sayıları azdı diyorsunuz," dedi gülümseyerek. "Buna da şükretmeliyiz değil mi?" Yeterince bilmediğini düşündüğü konularda fazla konuşmaktan kaçındı. O gün postadan çıkan mektuplara göz gezdirmek istediğini ima eden bir tavırla masasının öbür ucuna yürüdü, oturdu. Ancak Çertek konuşmaya kararlıydı. David Pavlovich baskıcı bir kişilik olduğuna karar verdi. "İkinci büyük tırpan üniversiteye vuruldu," diye sürdürdü Çertek. "Üniversite özerkliği yok edildi. Bilim susturuldu." "Profesör Çertek, umarım isminizi doğru telaffuz ediyorumdur. Profesör Çertek, beni bağışlamalısınız. Üniversite özerkliği demekle neyi kastettiğinizi anlamış değilim.